Ayrım 10.
Evliliğin ilk döneminde gözler Gülay Hanım'ın üzerindeydi. Çünkü Şişli Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Gülay Hanım zor günler geçiriyordu. Orhan Aslı Türk ise Liste 2000 adlı şirketin sahibi zengin bir iş adamı olarak tanınıyordu. Buna karşın kısa bir süre içinde Orhan Aslı Türk'ün ünü eşini de aşacaktı. Kamuoyu bir yandan bu evliliğin nasıl gerçekleştiğini merak ederken, diğer yandan Orhan Aslı Türk'ün kim olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Orhan Aslı Türk ise mutluluğu 3. evliliğinde yakaladığını söylerken duygularını şöyle ifade ediyordu. "Mutluyum, şarkı söyleyerek duş almak önemli. 2 gündür duşta şarkı söylüyorum." Dipnot Milliyet Gazetesi 29 Eylül 1997. Damadın kim olduğu kadar bir beraberliğin nasıl başladığı da merak ediliyordu. Gülay Aslı Türk Orhan Bey ile nasıl tanıştığını şöyle anlatmıştı. 2020 projesi çerçevesinde Ayaza Yüksek Teknoloji Vadisi de vardı. 5 milyon metrekarelik bir alanda planlandı. Bülent Eczacıbaşı ve Osman Çarmıklı görüştük. Bu insanlara mevcut fabrikalarımızı yıkın, çıkın, Türkiye'nin geleceğinde yüksek teknoloji üretecek bir yer lazım dedik. Ancak herkese ulaşamamıştık. Bizim tek tek arayıp ulaştığımız kişilerden biri de Orhan Bey oldu. Kendisiyle böyle tanıştık. Zaman içerisinde bu projelerle ilgili görüşürken saygın, yakın bir dostluk gelişti. Zaten fiilen biten evliliğim de vardı. Durumu eski eşime açtım, birlikte boşanma kararı aldık. Boşanma kararı hemen alınmadı, bu bir süreçtir. Sadece kamuoyunun duyması ani oldu. 2020 projesinde Orhan Bey'e verilen bir ayrıcalık da yok. Tamamen bölge planı içinde Orhan Bey'in gayet küçük bir arsası vardı. Zaten kendisinin List 2000 firmasının ortağı olduğunu, burada da kendisinin bütün gönlünden destekleyerek buna başlayabileceğini söyledi. Bunu 100'e yakın arazi sahibi İTÜ Askeriye'de söyledi. Gülay Aslı Türk kamuoyunun merak ettiği evlenme teklifinin nasıl geldiğini de şöyle anlatıyordu. Boşanma haberleri çıkmıştı. Kendisi beni ilk arayanlardan biri oldu. Telefonda bana karşı olan hislerini açıkladı. Arzu ettiğim an evlenmeye de hazır olduğunu açık yüreklilikle söyledi. Siyasette kadın olmak, aynı anda da çok aktif olmak, ideal sahibi olmak kolay iş değil. Aile meclisi de babamın da izni çıktıktan sonra süratle biz bunu kamuoyuna ne zaman duyururuzu düşünmeye başladık. Orhan Bey için fark etmiyordu, sorumluluğu bana bıraktı. Çünkü siyasette olan bendim. Bunu 3-5 ay gizlemek, saklamak bana göre değildi. Kendisinden bunun bir an evvel olmasını istedim. O da çok uygun, ben de böyle spekülasyonlara alışık bir insan değilim. Hem de istemiyorum dedi. Biz hemen evlenmeye mani olmadığını gösteren mahkeme kararlarını aldık ve Şişli Belediyesi evlenme memurluğunda evlendik. O dönemde çiftin tanışmasını sağlayan olayın bir arazi ihtilafı olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Buna göre Ayaz Ağa'da teknoloji merkezi yapmak isteyen Gülay Aslı Türk, birçok araziyle birlikte Orhan Aslı Türk'ün de arazisini toprakla doldurarak imara uygun bir alan açmıştı. Arazisinin belediye tarafından toprakla doldurulduğunu duyan Aslı Türk, belediye başkanı Gülay Hanım'la tanışmıştı. Gülay Hanım'ın ikna kabiliyeti karşısında duramayan Aslı Türk, arsasını teknoloji merkezi projesine, gönlünü ise Gülay Hanım'a açtı. Kitabın hazırlığı sırasında görüştüğümüz bir yetkili, ifadesinin alınması sırasında Muhammed Ciğer'in Orhan ve Gülay beraberliğinin başlangıcı ile ilgili ilginç bir ayrıntıyı dile getirdiğini ifade etti. Buna göre Ayaz Ağa'daki arazi sorunu yüzünden Orhan Aslı Türk ortağı Ciğer ile konuşurken, "Şişli Belediye Başkanı ile bir görüşeyim." der. Ciğer, "O seninle görüşmez." deyince Aslı Türk, "Gör bakalım, 10 gün sonra yengen olacak." diye karşılık verir. 9 gün sonra Aslı Türk Ciğer'e telefonda, "Sana 10 gün demiştim ama bak bugün 9. gün. Biz Gülay'la evlenmeye karar verdik." der. Çift evlenir ancak yoğun bir baskı vardır. Gülay Hanım'ın partisiyle arasındaki iplerin en gergin olduğu bir dönemdir. Orhan Aslı Türk'ün işleri merak ediliyor ve eski hayali ihracat dosyaları yeniden gündeme getiriliyordu. O mutlu günlerde Orhan Aslı Türk'ün Türkiye tarihine geçecek büyük bir hayali ihracat organizasyonunu yönettiği ise bilinmiyordu. Bütün gözler Gülay Aslı Türk ve Şişli Belediyesi'nde yaptığı yolsuzluklardaydı. Ancak evliliğin üzerinden çok kısa süre sonra Gülay Aslı Türk, 13 Kasım 1997 tarihinde sunduğu istifasının ardından Orhan Aslı Türk ile birlikte özel uçaklarıyla Fransa'ya uçan Gülay Aslı Türk, 16 Kasım tarihinde ise Türkiye'ye geri döndü. Gülay Hanım'ın marifetleri. İstifanın ardından 15 Ekim 1997 tarihinde toplanan Şişli Belediye Meclisi, eski başkanın hakkındaki iddiaları soruşturmak için bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi. Komisyon 5 aylık bir çalışma sonucunda Gülay Aslı Türk hakkındaki 60 milyon doları bulan yolsuzluk olaylarını ortaya çıkardı. 1 Nisan 1994 ile 13 Kasım 1997 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan, ancak 1996 ve 1997 yıllarına yoğunlaştırılan araştırmada, belediyeye iş yapan firmalar yanında, şipa, idare ve personel, imar konuları ve Ayaz Ağa'daki yolsuzluklar üzerinde duruldu. İş yapan firmalar. Belediyeye iş yapan firmalar, Karadeniz İnşaat Grubu, Ayaz Ağa İnşaat Grubu ve tanıdık şirketler olmak üzere 3 grupta toplanıyordu. Karadeniz İnşaat Grubu listesinde Karadeniz İnşaat, Gülerler İnşaat, Ar Seracılık, Trakya Seracılık, Göktuğ Seracılık ve Akdağ İnşaat adları bulunmaktadır. Karadeniz İnşaat Grubu Şişli Belediyesi ve Şipa'ya kömürden çiçeğe, kaldırım taşından mıcır satımına kadar pek çok konuda iş yaptı. Ayaz Ağa İnşaat Grubu'nda ise Atılım İnşaat Turizm, Tekstil, Gıda, Nakliyet ve Ticaret, Abaküs Turizm, Keskin İnşaat, Abacı Sanayi, ÖE Mimarlık, Dilan Petrol ve Filo Holding bulunmaktaydı. Bu şirketlere Ayaz Ağa Mahallesi'ndeki işlerin %90'ı verilmişti. Bu grupta yer alan şirketler belediyeye iğneden ipliğe her türlü malzeme için çok yüklü faturalar kesmişti. Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk'ün yakın çevresi ve arkadaşlarına ait olan Strateji Mori, Universal Bilgi İşlem, Son Petrol, Yıldızlar Petrol, MBM Mobilya, Ceylan Makina, Kartaş Nakliyat, Tarabya Çiçekçilik, Yaşarlar İletişim, Aprido, ATR Tanıtım, Gözde Jaluzi, Maxer, Doğumak gibi şirketler de tanıdık şirketleri oluşturuyordu. Araştırma raporuna göre Karadeniz grubuna Başkan Aslıtürk tarafından 10 milyon dolardan fazla ödeme yapılmıştı. Bu gruba bağlı şirketler Gülay Hanım'ın Çatalca'daki çiftliğiyle başkan yardımcısının Bahçeşehir'deki villasının bahçesini de yapmıştı. Villanın bahçesine yapılan işler için zamanın parasıyla 10 milyar lira ödeme yapıldığı belirlendi. Ayaz Ağa Şube Müdürü Oğuz Öngen ile hesap işleri müdüresi olan eşi Nalan Öngen'in akrabalarına ait Atılım ve Abaküs şirketlerine ödemeler hiç tereddütsüz yapılırken, belediyenin bu şirketlere hiçbir borcu tespit edilemedi. Aksine şirketlere 700 milyon liraya yakın fazla ödeme yapılmıştı. Ne için yapıldığı belli olmayan anket ve araştırmalara için Strateji Mori'ye 509 bin dolar, 1998 yılı fiyatlarıyla 116 milyar lira para ödendi. Universal Bilgi İşleme de 2 milyon 495 bin 500 dolar ödenmesine rağmen çalışmayan bir sistem satıldığı belirtildi. Araştırmalarda komik olaylar da ortaya çıkıyordu. Havadan gecekondu kontrolü için helikopter kiralanmış gibi görünürken 4,5 milyar liralık faturayı kesen firmanın hafriyatçı olduğu ortaya çıkmıştı. Milyarlarca liralık kullanılmayan kablo ve boya faturaları yanında 271 bin dolarlık çiçekçi masrafı belediyeye fatura edildi. Araç sayısı değişmemekle birlikte belediyeye kesilen faturalardan yedek parça ve akaryakıt giderlerinde anormal artışlar olduğu belirlendi. 1996-1997 yıllarında taşıt onarım masrafları %249, yedek parça harcamaları %226 ve akaryakıt giderleri de %223 oranında artış gösterdi. Mobilya alımı için Ak Pazarlama şirketine faturalar karşılığında milyarlarca liralık ödeme yapılmıştı. Ancak daha sonra şirketin hayali bir kuruluş olduğu belirlendi. Şipa yolsuzluğu. Sinema oyuncusu Fatma Girik'in Şişli Belediyesi Başkanlığı sırasında bir takım teknik malzeme alımının belediye üzerinden yapılamaması nedeniyle kurduğu Şipa AŞ, Gülay Aslıtürk döneminde önemli bir yolsuzluk odağı haline geldi. Şipa'da başkan yanında yardımcısı Altan Demirel imzasıyla meclis denetiminden uzak bir encümen kararı ile çok büyük alımlar ve satışlar yapıldı. Milyon dolarlık krediler sadece iki imzayla alınabildi ve ardından yine iki imzayla istenilen yere yönlendirilebildi. Bu dönemde bütün çeklerde, kredi anlaşmalarında, banka havalelerinde ve bütün ödemelerde hep aynı imzalar ortaya çıktı. Başkan Gülay Atığı, Aslıtürk ve başkan yardımcısı Altan Demirel. Nitekim 29 Kasım 1995 tarihinde Yapı Kredi Bankası'ndan 3,5 milyon dolar kredi alınmış, zamanında geri ödenmediği için bankaya 545 bin dolar fazla para ödenmişti. Mart 1997'de Ege Bank'tan alınan 100 milyar liralık kredi, faizlerin gününde ödenmemesinden dolayı 6 ayda 181 milyar liraya, Kasım 1997'de ise 211 milyar liraya çıktı. Bu kredilerden dolayı belediyenin zararı 70 milyar lira olarak gerçekleşti. Şipa Bank Kapital'den 8 Ekim 1997 ve 13 Ekim 1997 tarihlerinde toplam 90 milyar lira kredi çekti. Para belediyenin alacaklısı olan şirketlerin hesaplarına havale edildi. Ancak faturaların hayali olduğu tespit edildi. Şekerbank Kadıköy Şubesi'nden Şipa'ya 650 milyar liralık kredi açıldı. 100 milyar lira Mecidiyeköy Şubesi'ne havale edildi. 90 milyar lirası ise bu hesaptan Hikmet Yaşar adlı bir kişi tarafından çekildi. Araştırmalar sonucunda Hikmet Yaşar'ın bankaya sunduğu kimlik ve verdiği adresin de sahte olduğu belirlendi. Aynı krediden Mecidiyeköy Şekerbank'a 120 milyar lira havale edildi. Toplam 68 milyar liralık tıbbi malzeme faturası karşılığı yazılan çekler bankadan tahsil edildi. Önce şirketin hayali ve belgelerin sahte olduğu, paranın bir kısmı ile başkanın şahsi borcunun kapatıldığı, daha da ilginci, Hikmet Yaşar adıyla daha önce para çeken kişinin sürmeli bozkurt sahte kimliği ile aynı yerden para çektiği belirlendi. Kömürün karası, Şişli'nin parası. Belediyedeki yolsuzluklara yoksullar da alet edildi. Araştırma komisyonu raporuna göre Şipa üzerinden fakir ve şehit ailelerine dağıtılmak üzere Aralık 1996'da ve Mayıs 1997'de 12.567 ton kömür alımı için 209 milyar lira ödendi. Bu kömürün 10.262 tonu Göktuğ İnşaat'tan, 2.302 tonu da Atılım İnşaat Şirketi'nden alındı. Yapılan hesaplamaya göre her aileye 1 ton kömür verilmiş olsa toplam 12.567 aileye kömür yardımı yapılmış olması gerekiyordu. Komisyon yaptığı incelemede kömürlerin mahallelerde basit bir teslim tutanağı ile verildiği, gerçekte teslim alınan kömürün 3 kat üzerinde kömür alındığına dair vatandaşlardan imza alındığı ortaya çıktı. Dağıtıldığı iddia edilen 12.567 ton kömür karşılığında alınan teslim tutanaklarının %80'inin hayali olduğu belirlenirken, ödendiği belirtilen 209 milyar liranın yalnızca 1/3'ünün gerçek harcama olduğu, geri kalan kısmın ise yolsuzluğa gittiği belirtildi. Yani Şipa'nın 140 milyar lirası hayali faturalar karşılığında şirketlere ödendiği ifade edilirken, şirketlerin yetkilileri araştırma komisyonu üyelerine verdikleri bilgide Şipa'ya yüksek tutarlı fatura kestiklerini belirtirken parayı yani 140 milyar TL'yi tahsil etmediklerini söylediler. Hayali asfalt yapımına 361 milyar gitti. Kayıtlara göre 1997 yılında Şipa AŞ asfalt planti üretmek için toplam 361 milyar 600 milyon liralık ham madde ve girdi aldı. Yine kayıtlara göre aynı yıl asfalt satışı gelirleri 56 milyar 100 milyon lira olarak hesaplandı. İnceleme sonucunda depoda hiçbir mal bulunamadı ve aradaki farkın da kayıp olduğu belirlendi. Üretim için 9 petrol şirketinden alımlar yapıldı ve bunların 78 milyar tuttuğu ortaya çıktı. Şantiye sorumlusu Turan Onuk, listede adı görülen 9 şirketten 5'inin şantiyeye kesinlikle petrol getirmediğini söyledi. Toplam geliri 59 milyar lira olan ham maddelerinden yalnızca bir tanesi için 78 milyar lira ödeme yapmış gibi görünen şirket, kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Yalnızca bu yolla 302 milyar liranın kaybolduğu belirlendi. Habitat dediler, parayı yediler. İstanbul'da 1997 yılında yapılan Habitat 2 Kent Zirvesi, uluslararası nitelikte bir toplantıydı. Dünyanın birçok ülkesinden liderlerin katıldığı zirve, Şişli Belediyesi için yeni bir vurgun vesilesi oldu. Zirveye Başbakanlık Tanıtım Fonu'ndan gönderilen 300 milyar lira yanında belediye kaynaklarından 130 milyar lira katkı sağlandı. Sanat ve spor faaliyetleri için tahminlerin üzerinde harcama yapılan zirve sırasında, yurt dışından geçici ithalat izniyle getirilen 4 aracın kaybolduğu ortaya çıktı. Zirve için Ayaz Ağa'daki fabrikalardan para toplandığı belirlendi. Ancak bunların nerede olduğu bulunamadı. Araştırma komisyonu belediye kaynaklarının kötü kullanıldığını tespit ederken, Gülay Atı hakkındaki yolsuzluk davalarının görüldüğü İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 1998 Taksim 73 sayılı dava için hazırlanan 26 Kasım 2001 tarihli bilirkişi raporunda Habitat 2 zirvesi için 5 milyar 750 milyon liralık delege ağırlama masrafı yapıldığı belirlendi. Dipnot, Taşkın Karaca, yeminli mali müşavir, Süleyman Genç, yeminli mali müşavir ve Nur Ekesan, yeminli mali müşavir tarafından İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Şipa AŞ için hazırlanan 26 Kasım 2001 tarihli bilirkişi raporu. Bilirkişi raporunda yer alan masraflar uçak biletleri harcamalarından oluşurken listenin çoğunluğu Gülay Atık'ın yurt dışı gezilerinden oluştuğu görüldü. 1996 ve 1997 yıllarına ilişkin olarak Şipa'da yapılan yolsuzluklar bilirkişi raporunda şu şekilde sıralanmıştır. Şipa'nın 1996-1997 yıllarında Abacı, Apaküs, Atılım, Arajans, Keskin şirketleriyle ilişkisini gösteren kayıt ve belgeler, bu şirketin resmi sicil kayıtları, ortak ifadeleri ve birbirleriyle olan ilişkilere dikkate alındığında gerçeği yansıtmamaktadır. Şipa'nın 1997 yılında alım yaptığını iddia ettiği 4 milyar 209 milyon TL artı 64 milyar 442 milyon TL Ata Tıbbi Malzeme Sanayi Ticaret Limited şirketi tamamen hayali bir şirket olup bu şirketin hiçbir ticari faaliyette bulunma kabiliyeti yoktur. Kayışoğlu Turizm isminde bir şirketin mevcut olmadığı kesilen 16.7.1997 tarih ve 68.773 numaralı 4 milyar 450 milyon TL tutarında helikopter kiralama faturasının gerçeği yansıtmadığı belirlenmiştir. Dipnot: Kaçak gecekondularla mücadele amacıyla SİPA AŞ adına 4 milyar 450 milyon liralık helikopter kiralaması işinin gerçeği yansıtmadığı Kayışoğlu Turizm adlı bir şirketin bulunmadığı belirlendi. Şipa'ya okul çantası, defter ve kalem gibi malzemeler için fatura kesen Fulmar reklamın sahte belge düzenlemekten sabıkalı olduğu kesilen faturanın da gerçek olmadığı belirlendi. Göktuğ adlı şirketten Şipa'ya 1996 ve 1997 yıllarında toplam 2 milyon dolara yakın fatura kesilmiş ve karşılığında ödemeler yapılmıştır. Küçük bir han odasında faaliyet gösteren Göktuğ adlı şirketin Şipa ile çalışabilecek ekonomik büyüklükte olmadığı ve faturaların gerçek dışı olduğu belirlendi. İller Bankası'ndan alınması planlanan 1 trilyon 10 milyon liralık kredi için ED Danışmanlık adlı şirkete krediye aracılık etmek, mali ve finansal analiz rapor hazırlamak için 50 milyar liraya yakın ödeme yapılmıştır. Araştırma sonucunda ED adlı şirketin hiçbir zaman kurulmadığı ve faaliyet göstermediği ve şirket adına verilen çeklerin paravan kişiler tarafından çekildiği tespit edildi. Göktuğ ve ED Danışmanlık adlı şirketlere kesilen çeklerin, Hikmet Yaşar ve Ata Tıbbi Malzemeler şirketine kesilen çeklerin de Sürmeli Bozkurt tarafından tahsil edilmiş olmasının para ve fatura hareketlerinin gerçekleri yansıtmadığı sonucuna varılmıştır. Şipa'nın 1996 ve 1997 yıllarında alışveriş yaptığı kuruluşların en önemlilerinin iz bırakmayacak şekilde ortadan kayboldukları, faaliyet konuları ve kapasitelerinin çok üzerinde iş yapmış göründükleri veya mevcut resmi kayıtlara göre hiç var olmadıkları, hukuki bir değer taşımayan belgeler karşılığında veya borç doğurucu bir muamele olmaksızın büyük ödemeler aldıkları, farklı şirketlere yapılan ödemeleri bankadan aynı sahte kimlikle tahsil ettikleri tespit edilmiştir. Mal ve hizmet alımı yapılan kişi ve kuruluşların çok önemli kısmının gayri ciddi ve kayıt dışı kişi ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Heyetimiz her kuruluşun kayıtlarında bir miktar kayıt dışı unsurların bulunabileceğini kabul etmektedir. Ancak incelenen kuruluşun kayıtlarında yer alan kayıt dışı ve fiktif işlemlerin sıklığı ve rakamsal tutarların yüksekliği, hoşgörü, tesadüf ve iyi niyet sınırlarının çok üzerindedir. Öte yandan şahsi harcamaların şirket kaynaklarından karşılanması ayrıca eleştiriye değer bulunmuştur. Araştırma Komisyonu Gülay Atı yönetimindeki belediyede personel atamalarında yapılan hatalara dikkat çekerken, başkan yardımcılıklarına kanuni yeterlilikleri olmayan kişilerin getirildiğini belirledi. Rapora göre 3 encümen üyesi yasalara aykırı biçimde belediye başkan yardımcılığına getirilmiş, lojmanlarda yasak olmasına rağmen işçi statüsündeki 6 kişinin oturmasına göz yumulmuştu. Parasal yolsuzlukların üst seviyeye çıktığı belediyede satın alma müdürlüğünün devre dışı bırakıldığı belirlendi. O dönem belediyenin satın alma müdiresi durumu şu sözlerle ifade etmekteydi. Ben bir kere mal aldım, onun da parasını 8 ay sonra ödediler. Ben izne çıktım, o zamana kadar bütün kırtasiye devlet malzeme ofisinden alınırken Uğurer kırtasiyeden alım yapıldı. Onlar mal alır, bana iş bittikten sonra imzalatılırdı. Bugün dolarla öğrenci okudan Kuştepe'deki belediye binası Bilgi Üniversitesi'ne ücretsiz olarak verilirken eski hizmet binası da karşılıksız olarak bir vakıfa verildi. Oğuz Öngen ve Nimet Bulut tarafından değişik tarihlerde vergi ve harçların karşılığı olarak toplanan toplam 163 milyar lira tutarındaki çeklerin 12 Eylül 1995 günü ve 153 sayılı karar gerekçe gösterilerek Gülay Atı'a teslim edilirken incelemeler sonucunda böyle bir kararın olmadığı ortaya çıkarıldı. Çeklerin Şipa'nın Garanti Bankası'ndan kullanacağı kredi için teminat olarak yatırıldığı belirlendi. Şişli Belediyesi'nin öncelikleri arasında bulunmayan 2020 projesi için 500 bin doların boş yere harcandığı belirtilen raporda, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Piyale Paşa Bulvarı'nda bulunan 3100 metrekare arsa ŞİPA'nın ihtiyacı diyerek 11 milyar 332 milyon liraya satın alınırken, aradan 5 gün geçtikten sonra 13 milyar liraya arsanın Mustafa Duran adlı kişiye satıldığı belirlendi. Belediye meclisi üyelerinden, encümen üyelerinden ve ŞİPA'nın yönetim kurulu üyelerinden bazılarından bile saklanan bu satıştan belediyenin çok büyük bir zarara uğradığı belirlendi. Çünkü arsanın o günkü piyasa değeri 160 milyar liraydı. O günkü dolar kuruyla arsanın değerinin 1 milyon 650 bin dolar olduğu belirtilen rapordaki rakamlara göre Şişli Belediyesi bugün bile trilyonlarca zarar ile karşı karşıya bırakıldı. Temizel düğmeye basıyor. Toplam 91 paravan şirket üzerinden 184 şirkete 1 milyar 700 milyon dolarlık hayali ihracat organize eden, bu tutarın 3 katı kadar da naylon fatura üreten, toplam sayısı 2000'i bulacak raporundan bugüne kadar 1000 tanesi yazılan, Askor ile ilgili inceleme için ilk imzayı atan kişi, o günlerde Maliye Bakanlığı makamında bulunan Zekeriya Temizel'dir. Temizel üzerinde yaklaşık 4-5 ay çalıştığı Askor dosyasını 11 Mayıs 1998 tarihinde Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK üzerinden Hesap Uzmanları Kurulu'na havale eder. Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı'nın 29 Mayıs 1998 tarihli yazılı isteği doğrultusunda incelemeye başlayan Hesap Uzmanları Kurulu, İstanbul Grubu Başkanlığı'ndan bir ekip 7 Temmuz 1998 tarihinde 5 ayrı adrese baskın düzenleyerek arama yaptılar. Baş hesap uzmanı Celalettin Şahin başkanlığındaki ekip, List 2000, Can Yatçılık gibi şirketlerin bulunduğu Kore Şehitler Caddesi 43 numaradaki iş yeriyle birlikte, aynı cadde üzerindeki Barbaros Holding ve Bağcır ile Beykoz'da iki iş yerine baskın düzenlediler.